Ayrım 12.
Şeylerin Doğası Üzerine adlı yapıtında doğanın ve insanlığın kökeni ve evrimi hakkındaki fikirlerini geliştirdi. Bölünmez, yaratılmamış ve yok edilemez atomlardan söz ediyordu. Gerçeğin materyalist bir açıdan yorumlanması, Yunanlılardan öğrenilenlerin ve kendi öz bilimlerindeki ilerlemenin sonucu olan bilimsel bilgilerin birikimini kolaylaştırıyordu. Marcus Terentius Varron, 116-28, zamanının bilgi düzeyine uygun gerçek bir bilimsel ansiklopedi ortaya koydu. Meta, para ilişkilerindeki gelişme ve özel mülkiyetin evrimi ile köleci Roma hukukunun yetkinleşmesi aynı hızla yürüyordu. Konuşma sanatı ve güzel söz söyleme sanatı başarı ile ilerliyordu. Cicero bu sanatın en güzel süsü oldu. Toplumsal, siyasal ve tarihsel alanda yazılı yapıtlar çoğalıyordu. Jules César'ın notları, Sallust'un yapıtları, özgün ozanlar ortaya çıktı. Bu arada Livius Andricunus, İsa'nın ölümü 3. yüzyılın ilk yarısı, Catulle, İsa'nın ölümü 87-54, Dramaturg Plautus, 254-184 ve Terentius 190-159 gibi mimarları ve heykelcileri de sayalım. İmparatorluk. İmparatorluğun siyasal kurumları bazı ideolojik olaylar ile birlikte oluşuyordu. Egemen köleciler sınıfı halk yığınları üzerinde etki yapmak için daha büyük bir kararlılıkla dinden yararlanıyorlardı. İmparator onların iktidarının tanrısal kökenini belirtmek, güçlendirmek görevini yükleniyordu. Doğu eyaletlerinde egemen sınıftan olanlara tanrı gibi saygı gösteriliyordu. İmparatorluğun ululaştırılması yayılmakta olan Stoacılığın başlıca amacı oldu. Stoacılığın temsilcileri Seneca, Epiktetos oldular. Stoacılara göre insan tek büyük organizmanın bir parçasıydı ve onun bütün eylemi bu organizmanın yani toplumun devletin iyiliğine adanmalıydı. Stoacılar her şeyin durmadan yinelendiğini, hiçbir zaman yeni hiçbir şey olmadığını ve olamayacağını söylüyorlardı. Bu fikirler imparatorluğun ve kurulu düzenin sonsuzluğa uygun düşüyordu. Yeni Pitagorasçılar, Pitagoras'ın, Platon'un ve Aristoteles'in felsefi fikirlerini gizemcilikle dopdolu yeni bir öğreti kurmak üzere birleştirdiler. Bu öğretiye göre tanrısal ilke iyi, madde ise kötüydü. Egemen sınıfın ideolojisine karşıt olarak halk yığınları kendi öz ideolojilerini kendiliklerinden oluşturuyorlardı. Bu keyfe bağlı yönetime karşı bir protestonun ideolojisi, emeğin ve küçük kişilerin ulaştırılması ideolojisi oldu. Halk arasında yalnız krallar ve aristokratların değil, basit emekçilerin de ölümlerinden sonra tanrılarla eşit olabilecekleri düşünülüyordu. Edebiyat ve sanatlarda egemen sınıf tarafından imparatorluk iktidarının sürdürülmesi ve ululanması için kullanıldı. İmparator Augustus'un hükümdarlığı zamanında Virgilius, Horatius, Propercus, Tibullus, Ovidius gibi ozanlar Tite Live adlı nesir yazarı ve bunun gibi yapıtlarını verdiler. Genç Pline'in tarihçi Plutarchus Appian'in Suetonius'un yazmaları daha sonraki çağla ilgilidir. Bize dikkate değer yapıtlar bırakan mimarlık henüz kesin biçimini almakta olan Roma hukuku hep imparatoru ululamaya hizmet ediyordu. Öte yandan edebi yapıtlar ve siyasal yazmalar özellikle tarihçi Tacitus, Ozan Lüceon, nesir yazarı Petronius imparatorluğa karşı köleci sınıfın bir fraksiyonuna bağlı olan öteki satirik yazarlar Juvenal ve Lucien de eleştiriler fikirler içeriyorlardı. İmparatorluğun başlangıcında Roma'nın, Yunanistan'ın ve ele geçirilen Doğu eyaletlerinin kültürel gerçekleştirmelerinin sentezi olan tek bir Roma-Helen kültürü oluşmaya başlıyor. Bu her şeyden önce doğa bilimleri için doğrudur. Yaşlı Pline'in doğal tarihi özellikle derleme bir yapıttı. Ama daha ciddi bilimsel yapıtlar da ortaya çıktı. Bu yapıtlar eski yazarlar tarafından incelenmiş olan maddeleri eleştiriler bir gözle dikkate alıyorlardı. Strabon önemli coğrafya yapıtları verdi. Ptolemus kendi adını alan bir gökbilim sistemi ortaya koydu. Pergamlı hekim Galileus büyük bir üne ulaştı. Hekimlik üzerindeki etkisi büyük oldu. Hristiyanlık. Hristiyanlık 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun doğu eyaletlerinde ortaya çıktı. 2. yüzyılın başlarında Yunanistan'a girdi ve az sonra İtalya Yarımadası'nda yayıldı. Halk yığınlarının her gün daha güç olan durumu, keyfi yönetim, yeryüzündeki varlığın geçici niteliği yolundaki gizemli fikirlerin yayılmasının nedeni oldu ve öteki dünyada daha iyi bir gelecek umudu uyandırdı. Bu fikirlerin yayılması Hristiyan dininin gelişini hazırladı. Hristiyanlık, Asya ve Afrika'nın birçok dinsel tapınmaları, insanları kötücül güçlerden korumak ve ölümsüzlüğe ve aydınlığa götürmek uğruna insanlar için kanını akıtan, öldüren ve dirilten bir tanrıya tapınmaları içeriyordu. Hristiyanlık kurban vermelerden ve her çeşit ayinlerden vazgeçti. Hristiyanlığın vaizleri başka dinlerin yandaşlarından farklı olarak hiçbir etnik ve toplumsal ayrılık tanımıyorlardı. Bu onlara bahtsızların ve horlananların sevgisini kazandırıyordu. Başlangıçta özellikle yoksulları içine alan Hristiyan topluluklarda eşitlik hüküm sürüyordu. Ama rahatı yerinde olmakla birlikte mevcut düzenden hoşnut olmayan çevrelerin temsilcileri Hristiyanlara katılınca ilişkilerin yalınlığı ve topluluğun demokratik niteliği yavaş yavaş kayboldu. Din gereksinmeleri daha karmaşık hale geldi ve zengin bağışlar, ortak malları yönetenlerin ve ayinlere başkanlık eden diyakosların, papazların, eveklerin etkilerini güçlendirdi. Topluluğun yönetici çevreleri olan din adamları kastı, Hristiyanlar sürüsünden ayrıldılar. Hristiyan kilisesi ortaya çıktı. Böylece evrim geçirerek Hristiyanlık egemen sınıfı yanına çekmekte kendisine yardım eden özellikleri ve yeni çizgileri aldı. Eski dinsel tapınmalar yığınları boyun eğme durumunda tutma yeteneğinde değillerdi. Emekçileri sömürücülere karşı toplumsal savaşımdan caydıran Hristiyan öğretisi kölecilerin çıkarlarına daha iyisi düşünülmeyecek şekilde pek güzel karşılık veriyordu. Bu sınıfın ideologları kısa zamanda anladılar ki Hristiyanların itirazları sömürücüler için yararlı olan bir doğrultuya kolaylıkla çevrilebilir. Hristiyanlığa özgü tam bir bağımlılık, boyun eğme ve yumuşak başlılık vaazı, yerleşmiş dogmaların tanınması köle sahiplerinin hoşuna gidiyordu. En sonu egemen sınıfın temsilcileri Hristiyanlığa karşı tutumlarını değiştirdiler. 4. yüzyılda İmparator Konstantin zamanında Hristiyanlık resmi din ilan edildi. Hristiyan kilisesi önemli ayrıcalıklar elde etti. Ezilmişlerin dini, kölecilerin halk yığınları üzerindeki manevi baskısının aleti haline geldi. İmparatorluğun evrimi. İmparatorluğun ilkin ekonomik ve toplumsal alanlarda patlak veren bunalımı ideolojiye de uzandı. Egemen sınıfın temsilcileri arasında yayılmış olan felsefi ve dinsel sistemler artan bir kötümserliğin damgasını taşır. Örneğin stoacıların görüşleri evrim geçirir. İmparatorluğun açılıp gelişmesi çağında başkasının iyiliği için kendini feda etmek gerekliliğini öneren stoacı öğreti, kölecilerin iktidarını güçlendirmeye yardım etmiştir. Ama bu öğreti imparatorluğun çöküşünde kötümserlik ve umutsuzluk fikirlerini vurguluyordu. 3. yüzyılda Plotin'in gizemli felsefesi yeni Platonculuk geniş bir alana yayıldı. Plotin'e göre kötü ile madde birbirine karışıyorlardı. İnsanın amacı zeka için anlaşılmaz olan en yüksek iyi ile manevi bir kaynaşmadır. Edebiyatta da aynı şekilde felsefi, dinsel bir nitelik gösteriyordu. O çağda en yaygın tarz olan roman da böyleydi. Apule'nin Metamorfozlar ya da Altın Eşeki, Heliodorus'un Edmonikası. 4. ve 5. yüzyıllarda imparatorluğun kesin çöküşü sırasında Hristiyanlığın kabul etmediği payen, puta tapıcı, felsefi öğretileri, cincilik, büyücülük, müneccimcilik, yıldız falcılığı, Hristiyanlık içinde eridiler. Hristiyan kilisesinin zaferi ile birlikte payen kültürünün sayısız anıtlarının tahrip edildiği görülüyor. Ama aynı zamanda halkı incitmemek için Hristiyanlık, paganizmden, puta tapıcılıktan çok şeyler alıyor. Böylece Milat, İsa'nın doğuşu bayramı, Noel zamanla Mitra, güneş tanrısı bayramı ile karışır. Doğu eyaletlerinde çok yaygın olan bereket tanrıçalarına Isis, Asterte, Kıbile, tapınma, Meryem Ana'ya tapınma halinde gelişti. Edebiyat dar bir saraylılar çemberinin beğenilerine uymaya çaba gösteriyordu. Bunlar özellikle imparatorun onuruna düzülen övgüler oldu. kültürün genel düzeyi hissedilir ölçüde düştü. 5. Roma İmparatorluğu'nun düşüşü. Köle emeği gittikçe teknik ilerleme ve toplum evrimi için bir engel haline geliyordu. Üretici güçlerin düzeyi başka üretim ilişkilerini gerekli kılıyordu. Daha ileri bir ekonomik ve toplumsal biçimlenmeye, feodal düzene devrimci bir geçiş kendini zorla kabul ettiriyordu. Bununla birlikte Batı İmparatorluğu'nun Roma köleci devletinin bu en yüksek biçiminin düşüşünde yalnız iç etkenler değil dış etkenler de rol oynadı. Pek çok komşu kabileler imparatorluğun topraklarını durmadan istila ediyorlardı. Bu akınlar İsa'dan sonra 2. yüzyılda çok önemli yakıp yıkmalarla sonuçlanıyordu. Orta Avrupa'daki tam ilkel topluluk düzeninin dağılma dönemini geçirmekte olan Cermen kabile birlikleri tehlikeli komşular oldular. Karpatlar'da, Karadeniz'in kuzeyinde de Got, Dak, Sarmat ve Slav kabilelerinin güçlü federasyonu kuruluyordu. Barbar kabileler, Cermenler ve ötekiler arasında paralı askerler toplanması Roma devletinin gerilemesinin belirtilerinden biri oldu. Bir yandan aşiretler arasında, öte yandan da köleler ile kolonlar arasında bir yakınlaşma beliriyordu. İç çelişkiler, kölelerin, yoksullaşmış köylülerin ve zanaatçıların baş kaldırmaları, Cermenlerin, Gotların, Sarmatların ve köleci Roma devletini sarsan öteki halkların indirdikleri darbelerin üstüne ekleniyordu. Batı İmparatorluğu'nun toprakları durmadan daralıyordu. 5. yüzyılın ortalarında Roma imparatorları yalnız İtalya ve Galya'nın bir parçası üzerinde hüküm sürmekteydiler. Roma'nın 410'da Batı Gotları tarafından alınışından sonra imparatorluğun başkenti bile İtalya'nın kuzeyine, Ravenna'ya nakledildi. Köleler ve kolonlar imparatorluğa saldıran kabileleri destekliyorlardı. Batı İmparatorluğu'nun tacı, paralı Cermen askerlerinin şeflerinin elinde bir oyuncak haline geldi. 476 yılı şeflerden biri olan Odoaker'ın son Roma İmparatorluğu'nu devirdiği zaman Batı Roma İmparatorluğu'nun kesin yıkılış tarihi olarak kabul edildi. İlk barbar devleti o zaman İtalya'da kuruldu. Roma İmparatorluğu'nun düşüşü öte yandan köleci düzenin de son bulması anlamına geliyordu. Köleci düzenin yıkılmasıyla sonuçlanan bu iç ve dış etkenlerin birleşmesi daha ileri ekonomik ve toplumsal bir biçimlenmeye doğru yani feodal düzene doğru devrimci geçişi oluşturdu. Üçüncü kısım, feodal toplum, giriş. Köleci düzenin bağrında feodal öğelerin gelişmesi. Nasıl ki köleci ilişkiler ilkel topluluğun bağrında ortaya çıktıysa, İlk feodal ilişkiler de kölelik düzeninin bağrında doğdular. Kolonluğun gelişmesi, köleci üretim biçiminin bunalımını haber veren bir belirtiydi. Büyük toprak mülkiyeti, küçük köylü işletmelerinin hemen hepsini yutmuştu. Köleler ve kolonlar tarafından işletilen geliş manikaneler, domanies, daha şimdiden gelecekteki yurtlukların, fiefs, ön biçimlerini gösteriyordu. 4 ve 5. yüzyıllarda Roma İmparatorluğu'nun son döneminde bu imparatorluğun çeşitli bölgeleri arasındaki ekonomik ilişkiler yavaş yavaş zayıflıyor, siyasal bunalım yoğunlaşıyordu. Daha önce gördüğümüz gibi bu bunalımın en önemli belirtilerinden biri Roma İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı İmparatorlukları olarak bölünmesi oldu. Büyük toprak sahipleri onların toprakları üzerinde çalışan kolonlar ve köleler bulundukları yerde üretilen zahire ile yetiniyorlardı. Bu kapalı ve doğal bir ekonomiydi. Ama yeni üretim biçiminin öğeleri serbestçe gelişememekteydi. Çünkü köleci ilişkiler bunların ilerlemesini engelliyordu. Roma İmparatorluğu'nda devrimci altüst oluş. Yeni üretim ilişkilerinin öğeleri kendi başlarına kendilerini engelleyen üretim biçiminin zincirlerini kırabilecek güçte değillerdi. Feodal biçimlenmeye giden yolu tıkayan devlet ve üst yapının öteki öğeleri gibi köleci biçimlenmeyi yalnız devrimci bir altüst oluş yıkabilirdi. Halk ayaklanmaları Roma devletini sürekli olarak sarsıyordu. Halk yığınlarının ve boyunduruk altına alınan halkların devrimci eylemleri Roma İmparatorluğunu adam akıllı sarsıyor ama imparatorluğu kesin olarak devirmeye yetmiyordu. Ancak Cermenlerin ve Slavların istilası üzerine gelen ve onun etkisini artıran Roma toplumunun kendi bağrındaki sınıf savaşımı, Roma İmparatorluğunun düşüşü, köleci düzenin yıkılışı ve feodal ilişkilerin sağlamlaşması sonucuna vardı. Feodalitenin dönemlere bölünüşü. Feodalitenin başlangıçtaki biçimlenme dönemi Marksist tarihçiler tarafından Orta Çağ kavramı ile özdeş tutulur. Bu döneme aynı zamanda yukarı orta çağda denir. Avrupa'da bu dönem aşağı yukarı 5. yüzyılda başladı ve 11. yüzyılın başına değin sürdü. Asya'da 3. yüzyılda Çin'de, 4 ve 5. yüzyıllarda Hindistan'da, 7. yüzyılda Arabistan'da başladı. 8. yüzyılda Çin'de son buldu. Ama Asya kıtasının öteki ülkelerinin çoğunda 11 ve 12. yüzyıllara değin sürdü. Feodal ilişkiler tarihinde ikinci dönem feodalitenin açılıp gelişmesi dönemidir. Bu aynı zamanda zanaatlarla tarımın ikinci kez birbirinden ayrılmaları dönemi, kentlerin ticaret ve zanaatçılığın ocağı olarak kuruluşu dönemidir. Avrupa'da bu dönem 11. yüzyıldan 15. yüzyıla değin sürer. Asya ve Kuzey Afrika'da ise 9. yüzyıldan 15. yüzyıla uzanır. Feodalitenin 3. dönemi feodal ilişkilerin gittikçe dağılıp parçalanması ve kapitalist ilişkilerin ortaya çıkışı ile kendini gösterir. Bu döneme aşağı orta çağ denir. Avrupa'daki bu dönem 15. yüzyıldan 17. yüzyıla değin uzanmıştır. Avrupa sömürgeciliğinin genişlemesi feodal ilişkilerin Asya ve Afrika'da çok uzun zaman daha yaşamalarını sağladı. Ama bütünüyle 17. yüzyılın ilk yarısı feodalitenin sonu ve kapitalizmin başlangıcı sayıldı. 1. Bölüm: Feodal İlişkilerin Kuruluş Dönemi, Yukarı Orta Çağ. 1. Batı Avrupa'nın Feodalleşmesi. Feodal ilişkilerin olgunlaşması ile köylülerin ve zanaatçıların emeklerinin ürünlerini kendilerine mal etmelerinin aracı olarak toprak rantının özel koşulları gibi üretim biçiminin kendine özgü olan ana çizgileri, özellikle toprak mülkiyetinin karakteristik biçimleri belginlik kazanıyor. Eski Cermenler ve Slavlar. Parçalanmış Roma İmparatorluğu'nda cereyan etmekte olan ve eski Cermenler'de ve Slavlar'da ortaya çıkan süreçlerin sentezi, Batı Avrupa'da feodal ilişkilerin biçimlenmesinin temelini oluşturur. Köleci Roma İmparatorluğu ile olan ilişkileri sonucunda eski Cermenler'de ve Slavlar'da feodal ilişkiler doğrudan doğruya ilkel topluluktan doğmuştur. Bu, halklardan birinde olduğu gibi ötekinde de sınıflara bölünme daha Roma İmparatorluğu'nun gerileme döneminde başlamıştı. Ama sınıflar ancak en ilkel ataerkil biçimleriyle vardılar. Eski Cermenler'de ve Slavlar'da kölelerin ve savaş tutsaklarının durumu Roma kolonlarınınkine yaklaşıyordu. Bir parça toprak alabiliyorlar ve sönyere aynı olarak hayvan, buğday ve bunun gibi ödeyerek kendi küçük işletmelerini kendileri yönetiyorlardı. İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda Cermenlerin ve Slavların dağılıp parçalanan ilkel toplulukları yerine gitgide toprağa dayanan bir ilkel topluluk, Cermenler'de Mark, geçiyordu. Toprak ailenin özel mülkiyeti olmuştu. Daha sonraları toprağa dayanan topluluk dağılıp parçalandıkça bireysel emeğin daha üretken olmasından ötürü toprak da gittikçe özel mülkiyet biçimine dönüşüyordu. Köleliğin egemen olduğu koşullarda ağır sabanlar kullanılamıyordu. Kabile aristokrasisi büyük malikane ve hayvanları kendi elinde tutuyordu. 5. ve 6. yüzyıllara doğru özel mülkiyetin gelişmesi büyük ölçülere vardı. Roma toplumu ile sıkı ilişkiler kurulması, Cermenlerde ve Slavlarda sınıfların biçimlenmesi sürecinin hızlanmasına yardımcı oldu. Güney ve Batı Slavlarının çıkarları her şeyden önce Roma İmparatorluğu'nun çıkarları ile çatışıyordu. Roma Devleti ile olan ilişkilerinin tehlikeye düşmesi, kabilelerde devletin gücünü yıkmak isteğini uyandırıyordu. Büyük baskınlar, istilalar, Cermen ve Slav ve başka kabilelerin Roma İmparatorluğu topraklarına göçü, imparatorluğun düşüşünde kesin bir rol oynadı. Feodalleşme süreci. Cermen kabileleri ve Slavları Batı İmparatorluğuna ve Bizans'a akın yaptıkları zaman köleler ve kolonlar kendilerini destekliyorlardı. Çünkü fatihler ezilen tabakaların koşullarını iyileştiren bir düzen kuruyorlardı. Cermenler en başta Romalı büyük toprak sahiplerinin topraklarına ve kölelerine el koyuyorlardı. Kölelerin sömürülmesi Cermenler'de Romalılar'da olduğundan çok daha az acımasızdı. Öte yandan ilkel topluluğun törelerini ve yasalarını kendileriyle birlikte getiriyorlar ve bunları gittikleri yerlerdeki özgür köylülere de yayıyorlardı ki ilkin onların durumu hafiflemiş oluyordu. Bu töreler ve yasalar çürümekte olan köleci düzenin bağrında doğan ve yeni feodal ilişkilerin kurulmasına yardım eden feodal öğelerle birleşiyordu. Bu da yeni feodal ilişkilerin kurulmasını çabuklaştırıyordu. Cermen fatihleri Roma İmparatorluğuna özgü üretici güçlerin daha yüksek olan gelişme düzeyini kabul ettiler. sayı bakımından eski Roma topraklarındaki nüfusa oranla zayıf olduklarına göre derin bir biçimde kök salmış olan toprak mülkiyeti statüsüne dokunmamak zorundaydılar. Ama aynı zamanda yaşlanıp takattan düşmüş bir Roma toplumuna yeni güçler aşıladılar ve üretime yeni bir atılım ve hızlanış damgası vurdular. Romalı büyük mülk sahipleri gitgide Cermen aristokrasisiyle karışıyor, böylece türdeş bir egemen sınıf oluşturuyordu. Slavlar da Bizans topraklarının bir parçası üzerinde feodal öğeleri içinde taşıyan bir dizi devlet kurdular. Bununla feodal ilişkilerin gelişmesine yardımcı oldular. Frank Devleti'nde özel toprak mülkiyetinin gelişmesi. Frank Krallığı, yukarı orta çağın feodal toplumunun en klasik bir örneğidir. 4. yüzyılda Franklar toplumunun başlıca ama türdeş yığınını özgür köylüler oluşturuyordu. Zengin köylüler küçük ve orta feodaller haline dönüşerek topluluktan ayrılıyorlardı. 6. ve 7. yüzyıllar arasında Frank topluluğunda toplumsal eşitsizliğin derinleşmesi sonucunda önce özel mülkiyet olan toprak, serbest ferah, alım satım ve bunun gibi konusu oluyordu. Toprak mülkiyetinin bu serbest ferahına Allou denirdi. Allou'nun yeni meta haline gelmiş toprak mülkiyetinin ortaya çıkışı, toprak mülkiyetinde eşitsizliğin nedeni oldu. Bu da büyük mülklerin gelişmesine ortam hazırladı. Köylüler ve köleler. Köleler kral ailesinin ve büyük toprak sahiplerinin topraklarını işliyorlardı. Ama bu köleler Roma İmparatorluğu'nun köleleri gibi değillerdi. Bunların önemli bir bölümü bir parça toprağa sahip olabiliyor ve işletmeyi tam bağımsız olarak yalnız belirli bir yükümlülük ödemek suretiyle kendisi yönetiyordu. Ama bu kölelerin hiçbir hakkı yoktu. Bir kölenin öldürülmesi para cezası ile cezalandırılıyordu. Savaş ve ödenmeyen borçlar köle sağlayan büyük kaynaklardı. Kölelerin yanında yarı özgür insanlar, litler, eski kolonlar bunlar arasındaydı ve azat edilmiş köleler de çalıştırılıyordu. Litlerin de azat edilmiş kölelerin de birer parça toprağı vardı. Haraç ödüyorlardı ve geleneksel yükümlülüklerini yerine getiriyorlardı. Kökeni bakımından Frank olmayan bütün özgür insanlar, Romalılar ve ötekiler gibi, litler de haklardan yoksundular. Bir litin ya da bir Romalının öldürülmesi halinde kurtulmalık, vergelt, 100 solit, özgür bir Frank'ın öldürülmesinde ödenmesi gerekenden 200 solit iki kez daha azdı. Yavaş yavaş bağımlı köylüler sınıfı oluşuyordu. Presis sistemi. Bazı toprak sahipleri, özellikle de büyük toprak sahipleri, 5. ve 6. yüzyıllarda topraklarının bir bölümünü küçük tarlalar halinde yoksul köylülere vermeye başladılar. Eline geçen bir tarla için köylü, bu toprağın sahibine ürünün bir kısmını veriyor ve onun hesabına belirli bir iş görüyordu. Bu tarla bazen belirsiz bir süre için veriliyordu. Ama zamanla bu, belirli bir süreyle, özellikle elinde bulunduranın yaşam süresiyle sınırlandırıldı. Bazen de toprağın tasarruf hakkı babadan oğula geçebiliyordu. İşte bu preses idi. 8. ve 9. yüzyıllara doğru preses biçimleri çoğaldı. Yoksul düşmüş olan ve büyük mülk sahipleri tarafından ezilen köylü, kendi tarlasını bu büyük mülk sahiplerinin birine vermek zorunda kalıyor ve bu toprak sönyörün mülkü oluyordu. Sonra sönyör toprağı köylüye veriyordu ama mülkiyetini değil, ya yaşamı boyunca ya da babadan oğula geçmek üzere tasarruf hakkını.